Fırın işleri gün geçtikçe düzelirken benim işlerim de her geçen gün ağırlaşıyordu. Yeni bir yere taşınmıştık ve üstüme yüklenen işlerin sayısı iyice kabarmıştı. Fırında çalışıyor, evlere, ilahiyat fakültesine, Soylu Genç Kızlar Enstitüsü'ne ekmek götürüyordum. Sepetimden çörekleri alırken bu genç kızlar çoğunlukla lüks kağıtlara çocuğumsu bir imlayla utanmazca sözler yazılmış pusulalar bırakırlardı gizlice. Bunları şaşkınlıkla okurdum. Bu temiz ve tatlı gözlü kızların eğlenerek sepetimin etrafında neşeyle toplanmaları ve küçük pembe elleriyle çörekleri seçmelerini seyrederken tuhaf bir duyguya kapılır ve belki de ahlaksızca anlamını kendilerinin de bilmediği pusulaları yazanları anlamaya çalışırdım ve iğrenç teselli evlerini aklıma getirerek düşünürdüm. Görünmeyen ağın bu kötü evlerden buraya kadar uzanmasına olanak var mıydı? Bu genç kızlardan güzel göğüslü, kalın saç örgüleri olan bir esmer bir gün beni koridorda durdurarak kısık bir sesle acele acele "Bu pusulayı şu adrese götürürsen sana 10 kapik veririm," dedi. Güzel kara gözleri yaşlarla doldu. Dudaklarına dişlerini geçirerek bana bakıyordu. Yanakları ve kulakları kıpkırmızı kesilmişti. 10 kapıyı kibarca reddettim ama pusulayı aldım ve bir mahkeme üyesinin oğluna götürdüm. Uzun boylu, yanaklarında veren pembeliği olan bir üniversiteliydi bu. Sessizce ve düşünceli bir edayla küçük bakır paraları sayarak bana 50 kapik uzattı. Ama ben paraya ihtiyacım olmadığını söyleyince paralarını pantolon cebine koymak istediyse de herhalde eli boşa gitmiş olmalıydı ki paralar yere saçıldı. 2 ve 5 kapiklik paraların odanın dört bir yanına saçılmasının sıkkın bir şekilde seyrederken ellerini öylesine güçlü ovuşturuyordu ki parmakları çatırdıyor ve durmadan zorlukla iç çekerek mırıldanıyordu. Ne yapmalı şimdi? Hadi Allah'a ısmarladık. Düşünmeye ihtiyacım var. Düşüncelerinin sonucu ne oldu bilmiyorum ama genç bayana çok acıdım ve kısa bir süre sonra enstitüden kayboldu. 15 yıl kadar sonra ona Kırım'da bir lisede öğretmen olarak rastladım. Vereme yakalanmış, hayatın kaderine uğramış bir insanın yatışmak bilmez hıncıyla söz ediyordu her şeyden. Ekmekleri dağıttıktan sonra yatmaya giderdim. Akşamları gece yarısı dükkana pasta yetiştirebilmek için fırında çalışırdım. Dükkan kent tiyatrosuna yakındı ve oyundan sonra halk çörek yemek için oraya gelirdim. Daha sonra günlük ekmek ve francalar için hamur hazırlamaya yollanırdım. 300-400 funt hamuru yoğurmak her baba yiğidin harcı değildi. Sonra 2 ya da 3 saat kadar uyur ve yine ekmek dağıtmaya başlardım. Günler böyle akıp gidiyordu. Bu sıralarda iyi, doğru, ölümsüz bir şeyler yapmak arzusu iyice içime yerleşmişti. Toplum yaşantısını seven ve seven bir insan olduğumdan anlatacaklarımı canlı bir biçimde aktarmasını biliyordum. Düş gücüm bütün görüp okuduklarımla coşkundu. Basit bir olaydan içinde görünmeyen ağın uzandığı ilginç bir hikaye çıkarmak için bana çok az şey gerekliydi. Krestinikov ve Alfuzov fabrikalarında arkadaşlarım vardı. İçlerinde özellikle Rusya'nın hemen bütün dokuma tezgahlarında çalışmış ihtiyar dokumacı Nikita Rutsov'la sıkı fıkı bir dostluğumuz vardı. Akıllı ve tedirgin bir insandı Nikita. 55 yıldır bu dünyanın nimetini çekiyorum. Alexey, sense genç bir iyi, küçük yeni bir mekiksin, derdi boğuk bir sesle. Bakır saplı siyah gözlüklerinin ardında saklı ela ve hastalıklı gözleriyle gülerek. Bu gözlükler burnunun kökünde ve kulak arkalarında yeşil lekeler meydana getirmişlerdi. Dokumacılar ona Alman lakabını takmışlardı. Çünkü sakalını tıraş ederken geriye sert bir bıyık ve alt dudağının altında gür kırlaşmış bir sakal parçası bırakıyordu. Orta boylu, geniş omuzlu, geniş göğüslü bir adamdı. Hüzünlü bir neşesi vardı. "Sirkleri severim," derdi dazlak ve yamru yumru başını sol omzuna doğru yatırarak. "Alt tarafın hayvan olan atların nasıl bu kadar iyi eğitebiliyorlar? Çok garip, hayvanlara saygıyla bakarken kendi kendime insanlara da akıllarından yararlanmaları öğretilebilir," diyorum. Sirkin adamları şekerle hayvanları eğitiyorlar ama biz şekeri dükkanlardan alabiliriz. Bize ruhumuz için şeker gerekli ve bu şeker de tatlılıktır. İşte dostum, bence tatlılıkla davranmalıyız birbirimize, sopayla değil. Ama biz böyle alışığız, öyle değil mi? Kendi de başkalarına karşı tatlı davranıyor sayılmazdı. Onlara karşı alaylı, yarı hörgülü bir edayla konuşurdu. Tartışmalar sırasında amacı yalnızca karşısındakinin yaralamak olduğu açıkça belli olan tek heceli sözcüklerle karşılık verirdi. Bir tavernada birkaç kişinin onu dövmeye yeltendikleri bir anda tanışmıştık. Hatta ben araya girinceye kadar bir iki tane parlak patlamışlardı. Alıp dışarı çıktım. Canınızı epey yaktılar mı? Diye sordum. İnce bir sonbahar yağmurunun altında karanlıkta yürürken. Buna da can yakmak mı denir? Diye karşılık verdi kayıtsız bir sesle. Durun bakalım, ne diye bana siz diyorsunuz? Ve dostluğumuz böylece başlamış oldu. Önceleri benle ince ince alay ediyordu. Ama ona görünmeyen ağın yaşantımızda oynadığı rolü anlattığımda şaşkın bir edayla bağırdı. Ama sen öyle alık değil misin? Vay vay! Ve o günden sonra bana babacanca bir sevgiyle davranmaya, beni adım ve soyadımla çağırmaya başladı. Düşüncelerin doğru, benim küçük lekseyim, sevgili mızrağım ama insanlar sana inanmaz çünkü bu onların işlerine gelmez. Ama siz bana inanıyorsunuz. Ben kopuk kuyruklu serseri bir köpeğim, oysa halk zincirlerine bağlı, kuyruklarında kadınlar, çocuklar, akordeonlar, lastikler gibi bir sürü diken olan köpeklerden oluşur ve her köpek yalnız kendi kulübesinde tapar. Sana inanmazlar. Bunu bizim orada Morovus fabrikasında gördük. Başı çekenin alnına indirirler hemen. Alın dediğin de arkanda değil, önündedir. Ağrısı uzun sürer. Kerestovnikov fabrikasında bir işçi olan tesviyeci Yakov Shapochnikov da tanışınca ona karşı değişik bir ifadeyle konuşmaya başladı. Gitar çalan İncil'i çok iyi bilen, veremli Yakov'u Tanrı'yı tümden inkarıyla onu çok şaşırttı. Çürümüş ciğerlerinin kanlı parçalarını dört bir yana tükürerek sağlam ve heyecanlı ispatlara girişiyordu. İlkin ben Tanrı'nın görüntüsü ve benzeri olarak yaratılmadım. Hiçbir şey bilmiyorum ben, hiçbir şey gelmiyor elinden ve üstelik ben iyi biri de değilim. Hayır, iyi biri değilim. İkinci olarak, ya Tanrı hayatın bana ne kadar acı çektirdiğini bilmiyor, ya biliyor da yardımıma koşmuyor, ya da bildiği halde yardımıma koşmak istemiyor. Tanrı öyle her şeyden haberdar, sonsuz, güçlü ve merhametli de değildir. Sözün kısası yoktur. Uydurma, hepsi uydurma, bütün hayat uydurma ama ben kanmam bunlara. Önce şaşkınlıktan dilsizleşen, daha sonra öfkeden mosmor kesilen Rupsto vahşice sevgiler yağdırmaya başlar ama Yakov İncil'den parçalar okumaya başlayınca susar ve bir kenara pısar kalırdı. Sapochnikov konuşurken korkunç sayılacak bir hale bürünürdü. İnce ve esmer bir yüzü, çingeneler gibi siyah ve kıvırcık saçları vardı. Mor dudaklarının ardından kurt dişleri pırıldardı. Siyah gözleri karşısındaki konuşmacının yüzüne dikilir kalırdı. İnsanı eğilmeye zorlayan ve bana akıl hastanesindeki büyüklük deliliğine yakalanmış hastanın bakışlarını hatırlatan bu ağır bakışlar karşısında direnmek zordu. Yakov'un evinden birlikte dönerken Rupstov donuk bir sesle "Benim karşımda ilk defa Tanrı'ya karşı biri isyan ediyor." dedi. "Hiç böyle bir şey duymamıştım. Her şeyi duydum ama bunu hiç duymadım. Bu adam hiç kuşkusuz çok yaşamaz. Fena yanmış. İlginç. Adam çok ilginç." Yakov'la içten bir dostluk kurmakta gecikmedi. Sürekli bir heyecan içinde hastalıklı gözlerini parmaklarıyla ovarak olduğu yerde duramıyordu artık. "Demek böyle ha?" diyordu. "Demek artık Tanrı'yı emekliye ayırdık öyle mi? Çar konusuna gelince benim için aslanım. Çar büyük bir engel sayılmaz. Çarlar değil patronlar asıl sorun. Hangi çarla olursa olsun hatta korkunç Ivan'la bile anlaşabilirim. Tahtında kal istersen ülkeyi yönet ama patronları yola getirmeme karışma. Hepsi bu. Eğer buna izin verirsen seni tahta altın zincirlerle bağlarım. Ama bir tanrı sana bir tanrı gibi taparım. Açlığın İktidarı adlı broşürü okuduktan sonra buradaki her şey doğru ve gerçek diye onayladı. İlk defa elle basılmış broşürü gördüğümden bana sordu. Kim yazdı bunu sana? Kim yazmışsa iyi yazmış. Ona teşekkür et. Rubtsov'da büyük bir öğrenme tutkusu vardı. Sapochnikov'un yıkıcı saldırıcı sözlerini büyük bir dikkatle dinliyordu. Saatler boyu okuduklarım hakkında verdiğim bilgileri dinler. Adem elmasını çıkara çıkara ve başını devirerek neşeyle güler, heyecanlı bir sesle. İnsan aklı çok yaman doğrusu, hem de çok iyi derdi. Hastalıklı gözleri yüzünden ancak zorlukla okunabiliyordu ama çok şeyden haberdardı ve beni sık sık şaşkınlığa sürüklüyordu. Almanların olağanüstü akıllı bir dülgerleri varmış. Kral bile ondan akıl danışırmış. Birkaç sorudan sonra bunun bebel olduğunu anladım. Nereden öğrendiniz bunu? Biliyorum diye kestirip attı. Küçük parmağıyla yavru kafasını karıştırarak. Yalnızca Tanrı'ya saldırmak kilise adamlarıyla ama özellikle açıkça kim beslediği papazlarla alay etmekle meşgul olduğundan hayatın acı karmaşıklığıyla ilgilenmiyordu Sapochnikov. Bir defasında Rubtsov ona dostça, Yakov ne diye Tanrı'ya karşı isyan ediyorsunuz diye sordu. Ama Yakov şimdiye kadar görmediğim bir öfkeyle parladı. Ondan başka canımı sıkan ne var ki? 20 yaşıma kadar imanı bütün bir insan olarak yaşadım. Bu süre içinde hep Tanrı korkusunu yüreğimde duydum. Her şeye boyun eğiyordum. Tartışılacak bir şey yoktu. Öyle ya, her şey Tanrı'nın iradesiyle oluyordu. Eli kolu bağlı bir halde yaşıyordum. Sonra İncil'i büyük bir dikkat ve itinayla okudum. Gördüm ki içindekilerin hepsi uydurma. Hepsi uydurma Nikita. Sanki görünmeyen ağı yırtmak ister gibi kolunu sallayarak ağlamaklı bir sesle ''İşte bu beni zamanından önce öldürecek.'' diye ekledi. Daha başka ilginç tanışlarım vardı. Yolumun üstünde sık sık eski dostlarımı görmek için Semenov'un fırınına uğradım. Beni sevgiyle karşılarlar ve anlattıklarımı canı gönülden dinlerlerdi. Ama Rubtsov, Amiral Sapochnikov'sa Tatar mahallesinde, yani birbirinden 5 ferza uzaklıkta iki yerde oturuyorlardı. Bu yüzden onları pek sık göremiyordum. Bana gelmeleri olanaksızdı çünkü konuklarımı ağırlayacak yerim yoktu. Üstelik emekli bir asker olan yeni hamurcu jandarmalarla sıkı fıkı dosttu. Bizim avlu jandarma karakolunun bitişiğindeydi. Kibirli mavi üniformalılar albaya ve kendilerine çörek almak için duvardan atlarlardı. Gereksiz yere dikkatleri fırına çekmemek için kendimi pek göstermemem söylenmişti. İşimin bütün anlamını kaybettiğini görüyordum. Etraftakiler daha çok kasadan para tırtıklamaya başlamışlardı. Bazen umulacak paranın bile kalmadığı oluyordu. Derenkov küçük sakalını çekiştirerek hüzünle gülümsüyordu. İflas edeceğiz. Onun da yaşantısı pek mutlu değildi. Kızıl buklelerin Nassa hamile kalmıştı ve öfkeli bir kedi gibi homurdanıyor, her şeye, herkese yeşil ve sıkkın bakışlarını dikiyordu. Sanki görmüyormuş gibi Andrei'nin üstüne yürüyor, o da suçluymuş gibi gülümseyerek yolundan çekiliyor, derin derin iç çekiyordu. Bazen Andrei bana yakınırdı. Bütün bu işlerde hiç ciddiyet yok. Ne olacağını düşünmeden neyim var neyim yok elimden alıyorlar. Kendime bir düzine çorap almıştım, hepsi bir anda yok oluverdi. Çoraplardan söz etmesi çok gülünç geliyordu bana ama etrafımdakilerin kaygısızlık ve hafiflikleriyle kurutmaya çalıştıkları yararlı bir girişimi başarıya ulaştırmak için canla başla çabalayan, alçak gönüllü ve hiçbir şeyde gözü olmayan bu adamın karşısında gülemiyordum. Derenkov, kendini adadığı bu adamlardan minnettarlıklarını belirtmelerini beklemiyordu ama haklı olarak daha dikkatlice ve dostça davranmalarını istiyordu. Ve onlar da bu aradıklarını bulamıyordu. Bu arada ailesinde de hızlı bir çözülüş göze çarpıyordu. Babası dini bir deliliğe kapılmıştı. Küçük kardeşi ay yaş olmuş ve çapkınlıklara başlamıştı. Kız kardeşi evin içinde bir yabancı gibi duruyor ve kızıl saçlı öğrenciyle aralarındaki ilişki de bozulmuştu. Onu sık sık ağlamaktan şişmiş gözleriyle görüyordum ve bu öğrenciden tiksinmeye başlamıştım. Maria Derenkova sevdalandığımı sanıyordum. Bizim dükkanın satıcısı Nadia Shipatova da sevdalıydım. Al yanaklı kan kırmızı dudaklarında sürekli olarak şefkatli bir gülümseyiş dolaşan iri yarı bir kadındı bu. Ben genellikle bütün kadınlara sevdalıydım. Yaşım, yaratılışım ve hayatımın karmaşıklığı kadınlarla ilişki kurmamı gerektiriyordu ve bu işten erken olmaktan çok gecikmişti bile. Kadın sevgisine hiç olmazsa dostça bir kadının ilgisine ihtiyacım vardı. Yüreğimi birine açmaya, karmakarışık düşüncelerimin, izlenimlerinin kargaşasının ortasında kendimi bulmaya ihtiyacım vardı. Hiç dostum yoktu. Beni işlenecek bir ham madde gibi görenler, gözüme sevimli görünmüyorlar ve bana karşı açık yüreklilikle davranmıyorlardı. Onları ilgilendirmeyen bir konudan söz ettiğimde, "Bırakın bunları." diye hemen sözümü ağzıma tıkıyorlardı. Plednev tutuklandı ve Petersburg Haç hapishanesine gönderildi. Haberi bana ilk veren sabahın erken saatinde yolda karşılaştığım Nikiforiç oldu. Sanki bir törenden geliyormuş gibi bütün madalyaları göğsüne takılı, cakalı ve düşünceli bir edayla karşıdan göründü. Elini kasketine götürerek sessizce yanımdan geçti. Ama hemen durarak arkamdan öfkeli bir sesle "Bu gece Plednev'i tutukladılar," dedi. Sonra etrafına bakınarak daha kısık bir sesle "Mahvoldu delikanlı," diye ekledi. Kötücül gözleri yaşlamış gibi geldi bana. Plednev'in tutuklanmasını beklediğini biliyorum. Biliyordum. Beni uyarmış dost olduğu Rusyava ve bana kendisiyle görüşmemizi salık vermişti. Nikiforiç ayak uçlarına bakarak sıkkın bir sesle sordu. "Niye bize gelmiyorsun?" O akşam evine gittim. Yeni uyanmış yatağında oturuyor ve kıvas içiyordu. Karısıyla pencerenin içine doğru eğilmiş bir pantolon yamıyordu. "Ve işte," dedi polis. Kızıl kıllarla kaplı göğsünü karıştırarak ve bana dalgın dalgın bakarak "Sonunda tutukladılar onu da." Evinde çara karşı afişler yazmak için boya kaynattığı bir tencereyle geçti. Ve yere tükürdü ve karısına öfkeyle bağırdı. "Ver şu pantolonu." "Şimdi," diye karşılık verdi kadın başını kaldırmadan. "Ona acıyor, ağlıyor," dedi ihtiyar gözleriyle bana karısını işaret ederek. "Ben de acıyorum. Koca bir çara karşı bir öğrenci ne yapabilir ki?" Giyinmeye başladı. "Ben bir dakikalığına çıkıyorum. Sen de semaveri hazırla," dedi. Karısı hiç kımıldamadan pencereden bakıyordu ama kocası ev kapısının ardında kaybolur kaybolmaz ateşle döndü. Yumruğunu kapıya doğru sallayarak dişlerinin arasında öfkeyle söylendi. "Hey, ihtiyar hain." Döktüğü yaşlardan yüzü şişmişti. Sol gözü de koca bir morlukla neredeyse kapanmıştı. Bir sıçrayışta ayağa fırladı ve semaveri üstüne eğilirken fısıldadı. "Onu aldatacağım, onu hırsından bağırtıncaya kadar aldatacağım. Bir kurt gibi uluyacak. Ona kanma sakın, tek bir sözüne inanma. Seni tuzağa düşürmek istiyor. Yalan söylüyor. O hiç kimseye acımaz. O insan avcısıdır. Sizin bütün yaptıklarınızdan haberdar. O bununla yaşıyor. Onun avı da bu. İnsanları yakalamak." Yanıma kadar sokuldu ve yakarır bir sesle "Okşa beni bir parça. Ne olur." Kadın hiç hoşuma gitmiyordu ama gözü bana o kadar derin bir kederle bakıyordu ki ona sarılmaktan kendimi alamadım ve sert, yağlı, iri taranmamış saçlarını okşadım. "Kimi gözlüyor şimdi?" "Balıkçı sokağındaki otelden birini. Adını biliyor musun?" Bana gülümseyerek karşılık verdi. "Benden istediğini ona söyleyeceğim. İşte geliyor. Plednev'i de o tutukladı." Ve ocağa doğru fırladı. Nikiforiç bir şişe vodka, reçel ve ekmek getirmişti. Çay içmek için sofraya oturduk. Kadın benim yanımda oturmuştu. Sağlam gözleriyle beni süzerek kocasının dikkatini çekebilecek bir ilgiyle bana ikramlarda bulunuyordu. Kocası ise durmadan anlatıyordu. "Bu görünmeyen ağ yüreklerden ve kemiklerin içinden geçer. Onu yok etmeyi ve koparmayı bir defa dene istersen. Halk için çar tanrıdır." Ve birden bana "Kitapları biliyorsun, peki İncil'i okudun mu?" diye sordu. "Senin düşüncene göre bunun üzerine yazılanların hepsi doğru mu?" "Bilmiyorum. Bana kalırsa onda epeyce ipe sapa gelmez şey var. Örneğin, yoksullar hakkında söylediği. Yoksullar mutludur der. Neresi mutlu yoksulların? Bu laf olsun diye konuşmak gibi bir şey. Ve genel olarak anlaşılmayan bir nokta var. Yoksullar hakkında. Öncelikle yoksulla yoksul düşmüşü ayırt etmeliyiz. Eğer yoksulsan hiçbir değerin yok demektir. Ama yoksul düşen işte o talihsiz bir insan olabilir. Bu konuda böyle düşünmek gerek. Böylesi daha iyi. Neden? Bana meraklı bir bakış fırlattı. Sustu. Sonra kendinden emin ve ciddi bir sesle üstünde çok uzun bir zamandır düşündüğü açıkça belli olan düşüncelerini sıralamaya başladı. İncil'de acımaya çok yer var. Oysa acıma zararlı bir şeydir. Benim düşüncem böyle. Acıma gereksiz, hatta tehlikeli. İnsanlar için korkunç büyük harcamalar, düşkün evleri, cezaevleri, akıl hastaneleri gerektirir. Aslında güçlerini boş yere harcamamaları için gürbüz ve sağlıklı insanlara yardım etmek gereklidir. Oysa biz tam tersine zayıflara yardım ediyoruz. Zayıf biri hiç güçlü olabilir mi? İşte bu mantıksız sistem güçlüleri zayıflatıyor ve zayıflar da onların sırtından geçiniyor. İşte asıl uğraşılması gereken konu budur, bu. Tekrar gözden geçirmesi gereken birçok şey var. Hayatın artık İncil'in yolundan çıktığını ve kendine bambaşka bir yol tutturduğunu anlamalıyız. Platnev'i mahveden nedir? Acımak. Biz dilencilere para veriyoruz, öte yandan üniversite öğrencileri mahvoluyorlar. Bu işte mantık nerede? Bu düşüncelerin bu kadar yalın bir biçimde ifade edilişine ilk defa tanık oluyordum ama bunlara daha önce rastlamıştım. Bunlar genel sanının tersine çok canlı ve yaygın düşüncelerdi. 10 yıl kadar sonra Nietzsche'yi okurken Kazan kentinin polisinin felsefesini bütün canlılığıyla hatırladım. Bu arada şunu da söylemeliyim ki kitaplarda daha önce hayatta karşıma çıkmamış çok az düşünceye rastladım. İhtiyar insan avcısı durmadan konuşuyor ve parmaklarıyla ikide bir tepsisinin kenarına vurarak sözlerine tempo tutturuyordu. Kuru yüzünde ciddi ve sıkkın bir ifade belirmişti. Bana değil, semaverin iyice parlatılmış bakır aynasına bakıyordu. Artık gitme zamanı geldi diye karısı iki defa hatırlatmıştı o konuşurken. Ama karısına karşılık vermedi. Sözleri birbiri ardında sıralanıyordu. Sonra birden yine ben farkında bile olmadan sözleri bambaşka bir konuya sıçradı. Sen akıllı, okumuş yazmış bir çocuksun. Fırıncılık sana yarışır mı hiç? Çarın hizmetinde çalışarak çok daha fazlasını kazanabilirsin. Onu dinlerken Balıkçı Sokağı'ndaki otelde göz hapsinde tuttuğunu tanımadığım insanlara haber uçurmanın yollarını düşünüyordum. Bu sokaktaki otellerden birinde sürgünden henüz dönmüş bir adamın Sergei Samov'un kaldığını biliyordum ve onun hakkında bana çok ilginç hikayeler anlatmışlardı. Akıllı insanlar yığın halinde yaşamalıdırlar. Arıların bir kovan içinde, yaban arılarının da yuvalarında yaşamaları gibi örneğin. Çarın ülkesi, bak saat 9 oldu diye sözünü kesti karısı. Şeytan. Nikiforiç'in üniformasını ilikleyerek ayağa kalktı. Olsun, bir araba tutarım. Allah'a ısmarladık dostum. Gene görmeye gel beni. Sıkılma. Nikifor için evinden çıkarken kendi kendime bir daha oraya ziyarete gitmeyeceğime kesin olarak söz verdim. Bu ihtiyar beni ilgilendirdiği kadar tiksindiriyordu da. Acımanın tehlikeleri konusunda söyledikleri beni allak bullak etmiş ve hafızamda sanki çakılmış gibi bir yer etmişti. Bu sözlerde gerçek payı bulmuyor değildim ama kaynağın bir polis olması canımı sıkıyordu. Bu konuda çok sık tartışmalar oluyordu ve bunlardan biri özellikle beni çok fena heyecanlandırmıştı. Kentte bir Toslocu karşılaştığım ilk Toslocu türemişti. Bu esmer yüzlü, kara keçi sakallı ve bir zenci gibi bir kalın dudaklı, adaleli vücutlu, iri kıyım bir adamdı. Sırtını hafif kamburlaştırarak duruyor ve hep yana bakıyordu. Ama arada bir az buçuk dazlak kafasını ani bir hareketle kaldırıyordu. O zaman siyah ve nemli gözlerinin ihtiraslı pırıltısı insanın yüreğini yakıyor ve delici bakışlarında kindar bir ışık seziliyordu. Konuşma bir üniversite profesörünün evinde olmuştu. O akşam bir sürü delikanlı toplanmıştı oraya. Bunların arasında din bilim doktoru, ufak tefek, ince ve narin bir de papaz vardı. Siyah ipek cübbesi, soğuk ela gözlerinin hafif kuru gülümseyişiyle aydınlanan güzel soluk yüzüne pek yaraşıyordu. Uzun süre, belki bir saatten çok, Toslocu İncil'in büyük gerçeklerinin ölümsüzlüğünden söz etti. Sesi bir parça boğuk, cümleleri kısa kısaydı ama sözlerinin berrak yankısında içten bir inancın gücü hissediliyordu. Sanki bir şeyi biçiyormuş gibi söylevi boyunca sağ elini cebinde tutarken sol elini de hep aynı şekilde sallayıp durmuştu. Komedyen diye mırıldandı benim bulunduğum köşedekilerden biri. Tam tiyatrovari gerçekten. Kısa bir süre önce Draper'in sanırım Katolikliğin bilimle mücadelesini anlatan bir kitabını okumuştum. Şimdi dünyanın kurtuluşunun ancak aşk gücüyle olabileceğine saplantı derecesine inanmış ve acıdığı için hemcinsliğini boğazlayabilecek ya da onun yığınlarının üstünü yakabilecek bu adamlardan biri konuşuyormuş gibi geliyordu bana. Tosloycu, geniş kollu, beyaz bir gömlek ve bunun üstüne de bir çeşit dar ve gri renkte bir harmani giymişti. Kıyafeti de onu başkalarından ayırmaya yetiyordu. Söylevinin sonunda bağırdı. Söyleyin bakalım, siz İsa'dan mı yoksa Darwin'den mi yanasınız? Bu soruyu gençlerin sıkış sıkış oturdukları köşeye bir taş gibi fırlatmıştı. Delikanlılar ve genç kızlar oturdukları yerden onun heyecanlı ve kaygılı bakışlarla süzüyorlardı. Hiç kuşkusuz söyle ve hemen hepsinin üstünde bir etki yaratmıştı. Oradakiler başları öne eğik, düşünceli bir edayla susuyorlardı. Tolstoycu kızgın bakışlarını dinleyici kalabalığın üstüne dolaştırdı ve sertçe ekledi. Yalnız prasinler bu iki uzlaşmaz ilkeyi birleştirmeye uğraşırlar. Bunları birleştirirken kendi kendilerine bile utanmazca yalan söylerler ve bu yalanlarla insanları baştan çıkartırlar. Küçük papaz ayağa kalktı. Cübbesinin kollarını itinayla sıvadı, zehirli bir nezaket ve anlayışlı bir gülümseyişle konuşmaya başladı. Parasiyenler hakkında hiç kuşkusuz bayağı bir düşünceye sahipsiniz. Bu düşünce yalnız kaba olmakla kalmıyor, baştan başa yanlış da. Parasiyenlerin Yahudi halkının geleneklerinin gerçek ve mert savunucuları olduğunu ve onlarla birlikte düşman üstüne yürüdüklerini ispatlamaya girişince derin bir şaşkınlığa düştüm. Örneğin Flavius Josef'i okuyunuz. Tosloycu yerinden fırladı ve Flavius'u geniş bir kol hareketiyle biçtikten sonra ''Bugün de halklar düşmanlarıyla birlik olup gerçek dostların üstüne yürüyorlar. Ama halklar bunu kendi rızalarıyla yapmıyorlar. Onları bu yola itiyorlar. Bunu yapmaya zorluyorlar. Sizin Flavius'un benim ne işime yarar?'' Genç papaz da diğer öğrenciler tartışmanın ana konusunu küçük küçük parçalara böldüler ve geriye hiçbir şey kalmadı. ''Gerçek aşktır!'' diye bağırıyordu Tolstoycu ve gözleri kinle, hörgüyle pırıldıyordu. Sözlerle başımın döndüğünü hissediyor ve çoğunun anlamını bile kavrayamıyordum. Söz girdabı içinde ayaklarımın altındaki toprak kayıyor ve büyük bir umutsuzluk içinde dünyada benden daha alık ve daha yeteneksiz kimsenin olmadığını düşünüyordum. Bu sırada Tolstoycu morarmış yüzünden süzülen terleri silerken vahşi vahşi bağırıyordu. ''Kaldırıp atın İncil'i. Yalan söylememek için unutun onu. İsa'yı bir ikinci defa çağırmaya çekin. Böylesi daha namusluca olur.'' Bu soru karşıma bir duvar gibi dikilmişti. Eğer hayat bu dünyada mutluluğu ele geçirmek için yapılan sürekli bir kavgaysa, acıma ve aşk bu kavganın başarısını engellemekten başka bir işe yarayabilir miydi? Tolstoycu'nun adının Klopsi olduğunu ve nerede oturduğunu öğrendim. Ertesi gün akşamüstü evinin yolunu tuttum. Soylu aileden gelme iki genç kızın evinde kalıyordu. Onu bahçede yaşlı ve büyük bir ıhlamur ağacının gölgesinde kızlarla birlikte bir masa başında oturur buldum. Beyaz bir pantolon ve kıllı, uzun, köşeli ve kuru göğsünün üstüne düşen bir gömlek giymişti. Gerçek dağıtan, gezgin havari düşlerime tıpatıp uyuyordu bu kızı kıyafetiyle. Gümüş bir kaşıkla bir tabaktan sütlü ağaç çileği alıyor, iştahla yutuyor, kalın dudaklarını şıpırdatıyordu. Her yutkunuştan sonra seyrek tüylü kedi bıyıklarına bulaşan beyaz damlacıkları siliyordu. Genç kızlardan biri ona hizmet ediyor ve masanın kenarında duruyordu. Diğeri ıhlamurun gövdesine yaslanmış, elleri göğsünde kenetlenmiş, sıcak ve tozlu gökyüzünü dalgın dalgın seyrediyordu. İkisi de hafif, levlak rengi elbiseler giymişlerdi. Birbirine o kadar benziyorlardı ki insan onları zorlukla ayırt edebilirdi. Tolstoycu bana aşkın yaratıcı gücünden heyecanla, büyük bir memnuniyetle söz etti ve insanı dünya ruhuyla birleştirebilecek duyguyu, yani hayatın her tarafına dağılmış aşkı kendi ruhumuzda geliştirmemiz gerektiğini söyledi. İnsanı bağlayabilecek yalnız budur. İnsan hayatı sevmezse onu anlayamaz da. Hayatın yasası kavgadır diyenler sonunda mahvolmaya mahkum ruhlardır. Tıpkı ateşin ateşle söndürülemeyeceği gibi kötülük de kötülükle alt edilemez. Ama genç kızlar birbirlerinin beline sarılarak bahçenin iç kesimlerinde eve doğru uzaklaşınca onları yarı açık gözleriyle arkalarından izleyen Toslocu bana sordu. Peki sen kimsin? Ve beni dinledikten sonra parmak uçlarıyla masaya vurarak insanın her yerde insan olduğunu, amacın toplumsal durumu düzeltmek değil, gelecek aşkıyla ruhu yüceltmek olduğunu anlattı. İnsan ne kadar aşağılarda olursa, gerçek hayata, kutsal bilgeliğe o kadar yakın olur. Bu kutsal bilgelikten haberdar olduğunu hiç sanmıyordum. Ama benim yanımda sıkıldığını görünce hiçbir şey söylemedim. Beni ilgilendiren bir ifadeyle gözlerini yüzüme dikti, esnedi, kollarını ensesinde kenetledi, bacaklarını uzattı ve sonra yorgunlukla gözlerini kapayarak sanki düş görüyormuş gibi mırıldandı. Aşka boyun eğme, hayatın yasası. Birden ürperdi, görünmeyen bir eşyaya sarılmak ister gibi kollarını havada salladı ve ürkmüş bakışlarını yüzüme dikerek sordu. Ne var? Yoruldum. Özür dilerim. Gözlerini kapadı, sanki büyük bir acı duyuyormuş gibi dişlerini kuvvetle sıktı, alt dudağı sarktı, üst dudağı yukarı kalktı ve bıyığının mavimsi kılları dikildi. Bu adama gizli bir düşmanlık besleyerek ve içtenliğinden hafif bir kuşku duyarak yanından ayrıldım. Birkaç gün sonra tanıdığım sarhoş ve bekar bir adam olan bir doçentte sabah erkenden ekmeğini götürürken Klopski'yi yine gördüm. Geceleyin uyumamışı andırıyordu. Yüzü toprak rengini almıştı. Gözleri kırmızı ve şiş şişti. Ve ben de sarhoşmuş izlenimi uyandırdı. Ağlayacak derecede sarhoş olan doçent, elinde bir gitarla karmakarışık mobilyaların, bira şişelerinin ve dört bir yana atılmış elbiselerin ortasında yere oturmuştu. Sallanıyor, bir yandan da merhamet diye mırıldanıyordu. Klopski sert bir sesle bağırıyordu. Yok merhamet. Ya aşktan mahvolacağız ya da aşk uğruna verdiğimiz bu kavgada ezilip gideceğiz. Her iki yolda bizi mahvolmaya götürür. Beni omzumdan yakalayarak ve odaya girmeye zorlayarak doçente sordu. Ne istediğini sor ona. Sor bakalım, başkalarını sevmeye ihtiyacı var mıymış? Diğeri bana ağlamaklı gözlerle baktı ve güldü. O bizim fırıncı. Borcum var ona. Sendeledi, elini cebine soktu. Bir anahtar çıkarıp bana uzattı. İşte, al hepsini. Ama Toslu Hoca anahtarı kaptı. Eliyle bana işaret ederek, çek git şimdi, paranı sonra öder, dedim. Ve getirdiğim ekmekleri divanın bir köşesine fırlattı. Beni tanımamıştı, buna memnun olmuştum. Giderken hafızamda aşktan mahvolmak üstüne söyledikleri ve yüreğimde ona karşı bir tiksinti duygusunu da beraberimde götürüyordum. Kısa bir süre sonra evlerinde yatıp kalktıkları kızların ikisine birden aynı gün ilan aşk ettiğini öğrendim. Kızlar sevinçle birbirine bunu duyurunca neşeleri birden ortak aşıklarına karşı bir öfkeye dönüşüvermiş. Kapıcıya bu aşk vaizini hemen evden çekip gitmeye davet etmesini buyurmuşlar. Adam bir daha kentte görülmedi. Aşk ve acımanın insan hayatındaki önemi korkunç ve karmaşık bir sorun olarak çok erken yaşta önce ruhumda belirsiz ama keskin bir uyuşmazlık biçiminde ortaya çıkmış, daha sonra anlamları çok açık sözcüklerin kalıbını almıştı. Aşkın rolü nedir? Bütün okuduklarım Hristiyanlık hümanizma düşünceleriyle, acıma çığlıklarıyla doluydu. O zamanlar tanıdıklarım arasında en iyi olanlar bu konulardan ateşle söz ederlerdi. Yalnız yalın gözle izlediğim hemen hiçbir şeyin insanlara karşı bir acımayla uzak yakın bir ilişkisi yoktu. Hayat karşımda değersiz eşyaları ele geçirmek için yapılan ve sürekli namussuzca bir kavga gibi, onun sonsuz bir düşmanlık ve gaddarlık gibi uzanıyordu. Ben yalnızca kitaplara ihtiyaç duyuyordum. Diğer nesnelerin benim gözümde hiçbir değeri yoktu. Bütün bu arabacıların, kapıcıların, işçilerin, memurların, tüccarların ne benim ne de sevdiklerim gibi yaşamadıklarını, aynı şeyi istemediklerini ve aynı yolu izlemediklerini anlamak için sokağa çıkıp eşikte bir saat kadar oturmak yeterliydi. Tam tersine beğendiklerim ve kendilerine inanç beslediklerim bana katlanılmayacak kadar saçma ve sıkıcı gelen bu hayatta kötü ve yapmacık bir karınca çalışkanlığıyla kendilerine bir yuva kurmaya çalışan insanların çoğunluğu arasında yalnız, yabancı ve gereksiz gibi görünüyorlardı. Ve sık sık insanların sadece sözde iyiliksever ve merhametli olduklarını, iş uygulamaya geldiğinde farkına bile varmadan çoğunluğunun yoldan çekildiklerini görüyordum. Bütün bunlar bana dayanılmayacak kadar acı geliyordu. Bir gün su toplanmasından her yanı şişmiş, sarı tenli bir adam olan veteriner Lavro bana boğulurcasına "İnsanların gözünü yıldırıncaya kadar sertliği arttırmak gerek. Şu lanet sonbahardan nefret der gibi sertlikten nefret edinceye kadar." Erken gelen sonbahar, yağmurlu, soğuk ve hastalık ve intiharlar yönünden zengindi. Su toplamasından boğulmayı beklememek için Lavrov da potasyum siyanürle kendini zehirledi. Hayvanları iyileştiriyordu, kendi de bir hayvan gibi geberdi. Veteriner cenazesinde ev sahibi Terzi Medninkov böyle diyordu: "Zayıf, ufak tefek Hamsof'u ve Meryem Ana'nın bütün ilahilerini ezbere bilen bir adamdı. Biri 7 yaşında bir kız, diğeri 11 yaşında bir ortaokul öğrencisi olan oğlunu 3 kollu bir kamçıyla kırbaçlar ve karısını da baldırlarına bambu kamışıyla vurarak döverdi. Sulh yargıcı bu usulü sözüm ona bir Çinliden öğrenmiştim diye beni mahkum etti. Oysa ben afişlerin ve resimlerin dışında hayatımda bir tek Çinliye rastlamadım," diye yakınırdı. Donuk yüzlü, kısa bacaklı Duncan'ın kocası, adını taktıkları işçilerden biri patronundan şöyle söz ederdi: "Yumuşak ve dindar insanlardan korkacaksın asıl. Sert insanın nasıl olduğunu görürsün ve kaçıp saklanmaya fırsat bulursun. Oysa yumuşak insan otların arasından kayan hain bir yılan gibi sana sokulur ve birden ruhunun en açık yerinden seni ısırır. Korkarım ben yumuşak insanlardan." Duncan'ın kocası bu sözlerinde gerçek payı vardı. Uysal, kurnaz ve laf taşıyıcısı bu adamı Mednikov çok severdi. "Bazen bu yumuşak insanlar hayatın baş taştan kalbini kemirci yosunlar gibi yumuşatıyor, daha bitek ve elverişli bir hale koyuyor gibi geliyordu bana. Ama çoğunlukla bu adamların kötüye olan eğilimlerini, sürekli kararsızlık ve döneklik içinde oluşlarını, ruhlarının esnekliğini ve sivri sinekler gibi sürekli yakındıklarını görünce kendimi at sineği sürüsünün saldırısına uğramış, ayağa bağlı bir at gibi hissediyordum. Polisin evinden dönerken işte bunları düşünüyordum. Rüzgar inliyor ve sokak lambalarının ışıkları titriyordu. Ama sanki yeryüzünde toz gibi ince bir Ekim yağmuru serpen gök titriyor sanılabilirdi. İliklerine kadar ıslanmış bir sokak kızı, koluna girdiği sarhoş bir adamı sokak boyunca ite kaka sürüklüyor. Adam homurdanıyor ve hıçkırıyordu. Kadın soğuk ve yorgun bir sesle, "Senin yazgın bu," dedi. "İşte," diye düşündüm ben de. "Beni birisi sürüklüyor, kötü yerlere götürüyor, itiyor ve karşıma hep çirkin, hüzünlü şeyler ve garip insanlar çıkarıyor. Bütün bunlardan bıkıp usandım." Belki bu düşünce aynen bu sözcüklerle ifade edilmemişti ama ilk defa ruhumun yorgunluğunu, insanın yüreğini kemiren küflenmeyi hissettiğim o hüzünlü akşam beynimden fırlayan düşünce buydu. O andan sonra ruhumun gittikçe daha çok hastalandığını hissettim. Kendimi bir başkası gibi soğukça, yabancı ve düşmanca gözlerle seyretmeye koyuldum. Hemen her insanda, yalnız sözle uygulama arasında değil, duygular arasında bir takım çelişkilerin düzensiz ve karmaşık bir biçimde yaşadıklarının farkına vardım. Özellikle duyguların kaprisli oyunları bana çok ağır geliyordu. Ve işin kötüsü, bu oyunun kendi içimde de sürdüğünün farkındaydım. Her şey beni kendine çekiyordu. Kadınlar, kitaplar, işçiler, neşeli öğrenciler. Ama hiçbir şeye zamanında varamıyor, ne biriyle ne de diğerleriyle yaşıyor ve tanımadığım güçlü bir elin görünmeyen bir kamçıyla indirdiği darbelerin altında topaç gibi dönüp duruyordum. Yakov Spashkinov hastanede olduğunu öğrenince onu görmeye gittim. Ama hastanede çarpık bacaklı, gözlüklü ve altından kızarmış gibi kırmızı kulaklarının çıktığı bir başörtüsü takmış şişman bir kadın bana kuruca "Gömüldü," dedi. Gideceğim yerde karşısında sessizlikle dikildiğimi görünce öfkelendi ve "Daha başka ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. Ben de öfkelendim. "Siz bir salaksınız," dedim. "Nikola, at şunu dışarı." Nikola denilen adam elinde bir paçavrayla bakır telleri ovuyordu. Önce bir homurdandı, sonra bakır telleri sırtıma indirdi. Ben de onu birden kucaklayıp sokağa çıkardım ve hastanenin giriş kapısı önünde su birikintisinin içine bıraktım. Bunu sükunetle karşıladı. Birkaç dakika kadar hiç kımıldamadan sessizce durup şaşkın gözleriyle beni süzdü. Sonra ayağa kalkarken "Köpek soyu seni," diye söylendi. Derjevin Parkı'na yollandım. Şairin anıtının dibinde bir sıraya oturdum. İçimden kötü, arsızca bir iş yaparak bir sürü insanın üstüne çullanmasını sağlayıp onları iyice dövme fırsatını yaratmak arzusu geçiriyordum. Ama bir bayram günü olmasına rağmen park ıssızdı. Etrafta tek bir canlı görünmüyordu. Yalnız rüzgar kuru yaprakları sürükleyerek ve sokak lambasına yapıştırılmış yırtık bir afişi hışırtatarak esiyordu. Soğuk, açık mavi bir akşam parkın üstünde yoğunlaşıyordu. Büyük bronz anıt karşımda yükseliyordu. Onu seyrediyor ve düşünüyordum. Dünyada Yakov adında yalnız bir adam vardı. Bu Yakov'un ruhunun bütün gücüyle Tanrı'ya saldırdı ve herhangi bir gibi ölüverdi. İşte bu can sıkıcı ağır bir yön vardı. Nikola'ya gelince, o da Allah'ın tekiymiş. Benimle dövüşmeli, polisi çağırmalı, karakola götürmeliydi. Rupstov'un evine uğradım. Onun yuvasında masanın önüne oturmuş bir lambanın aydınlığında ceketini yamarken buldum. Yakov öldü. İhtiyar adam hiç kuşkusuz haç çıkarmak için iğneyi tutan elini kaldırdı ama iğne ipliğe geçirilmiş olduğundan bu işi beceremedi ve kısık sesle bir küfür salladı. Sonra homurdanarak "Biz de hepimiz öleceğiz," dedi. "Böyle aptalca bir alışkanlığımız var." "Evet dostum. Dün o öldü. Burada bir kazancı vardı. Onun da işini bitirdiler. Geçen pazar jandarmalar. Onu benle Pletnev tanıştırmıştı. Akıllı bir kazancıydı o. Üniversitelilerle düşüp kalkardı. Üniversitelilerin ayaklandığını söylüyor. Sen de duydun mu? Doğru mu? Şu ceketimi sendeki ver. Benim gözlerim görmüyor." Paçavra haline gelmiş ceketini ve iplik geçirilmiş iğneyi bana verdi. Ellerini sırtında kenetledi. Öksürerek ve homurdanarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kah burada, kah şurada küçük bir ışık yanıyor ama şeytan hemen bunun üstüne üflüyor ve yeniden koyu bir sıkıntı başlıyor. Burası bahtsız bir kent. Henüz vapurlar seferdeyken uzaklaşacağım buradan. Durdu ve başını kaşıyarak sordu. Ama nereye gideceğimi kestiremiyorum. Her yeri görüp gezdim ve yalnızca kendimi yıprattım. Evet, böyle. Yere tükürüp devam etti. Ne köpekçesine hayat. Yaşadım ama ne ruhuma ne de vücuduma tek bir şey kazandıramadım. Sustu ve sanki bir şey dinliyormuş gibi odanın bir köşesinde kapının önünde kımıltısız durdu. Sonra kararlı adımlarla bana yaklaşarak masanın kenarına oturdu. Sevgili Alexey. Bana kalırsa Yakov koca yüreğini Tanrı'ya karşı çıkmak için boş yere yıprattı. Ne Tanrı ne de Çar inkar edilmekle daha iyi olmazlar. Asıl gerekli olan insanların kendilerine öfkelenmesi ve alçakça hayatlarına karşı çıkmalarıdır. İşte bu. İyice kocadım. Artık benim için çok geç. Yakında bütünüyle kör olacağım. Ne büyük talihsizlik dostum. Bitirdin mi? Teşekkür ederim. Gel meyhaneye gidip birer çay içelim. Yolda ikide bir ayağa takılarak ve omuzuma tutunarak homurdanıp duruyordu. Sana söylediklerimi hatırla. İnsanlar bir gün sabırlarını tüketecekler ve öfkeye kapılacaklar. Her şeyi kırıp dökecekler, paramparça edecekler. Sonunda sabırları tükenecek. Yolda kapısını Alafuzov'un işçilerinin savunduğu genel evin gemiciler tarafından sarıldığını görünce durduk ve meyhaneye girmek kısmet olmadı. Her bayram burada dövüş çıkar, dedi Rupsov. Olup biteni onaylar gibi. Gözlüklerini çıkardı ve evin savunucular arasında arkadaşlarını tanınca hemen dövüşe katıldı. Kışkırtıyor, yüreklendiriyordu arkadaşlarını. Haydi dayan fabrika, ezin şu kurbağaları, yakalayın şu balıkları, haydi! Akıllı ihtiyarın gemicilerin ortasında bir yandan savrulan yumruklardan sakınarak, bir yandan da omuz darbeleriyle onları yuvarlayarak heyecan ve ustalıkla kendine yol açmaya uğraşmasını seyretmek tuhaf ve eğlenceliydi. Kötü bir niyet beslemeden, kinsiz, neşeyle, fazla gelen güçlerini harcamak için dövüşüyorlardı. Çamur ayakların altında şırıldıyordu. Vur dazdak generale, vur! İki gemici dama tırmanmış, orada bir ağızdan oynak bir hava tutturmuşlardı. Biz ne hırsız, ne haydutuz, ne serseri, biz balıkçıyız ve gemici. Bir polis düdük çalıyordu. Bakır düğmeleri karanlıkta pırıldıyordu. Çamur ayaklarının altında şıpırdıyordu. Damın tepesinden şarkı yankılanıyordu. Kuru kıyılara atarız ağzımızı, tüccarların evlerine, depolara, ambarlara. Dur, yere düşmüş bir adama vurulmaz. Büyük baba, çeneni sağlam tut. Sonra Rousseau, ben ve bizden mi düşmandan mı olduğunu çıkaramadığım 5-6 kişiyi daha karakola götürüldük. Ve oynak havayla birlikte sonbahar gecesinin sessizleşen karanlığı bize eşlik ediyordu. Hola, 40 turna yakaladık. Gocuk dikilecek 40 turna. Şu Volgalılar da amma mert insanlar oluyor, dedi Rousseau hayranlıkla. İkide bir burnunu çekiyor ve tükürüyordu. Bir ara kulağıma fısıldadı. Sen kaç. Uygun anı kolla ve kaç. Karakola geleceksin de ne olacak? Dar bir sokağa aniden atıldım. Peşimden de uzun boylu bir gemici. Bir tahta perdeyi açtık. Sonra bir diğerini ve o geceden sonra kibar ve akıllı Nikita Rusov'da bir daha göremedim. Etrafımı bir boşluk alıyordu. Öğrenci ayaklanmaları patlak veriyordu. Bu hareketlerin anlamları benim için pek açık değildi ve nedenini sezemiyordum. Bunlar da yalnızca neşeli ve kargaşanın varlığını hissediyor, altında yatan acıklı durumu fark edemiyordum. Ve üniversitede öğrenim görmek mutluluğunu ele geçirmek için gerekirse işkenceleri bile katlanabileceğimi düşünüyordum. Bana, git öğrenimini gör. Ama buna karşılık her pazar Nikola alanında sopa yiyeceksin diye teklif etseler bu şartı hiç kuşkusuz kabul ederim. Semenov'un simitçi dükkanına gittiğimde işçilerin üniversite önüne gidip öğrencileri dövmeye hazırlandıklarını öğrendim. Elimizdeki tartı ağırlıklarını kafalarına indireceğiz diyorlardı kötücül bir neşeyle. Onlarla tartışmaya ve sövüp saymaya başladım. Ama birden korkuyla diyebileceğim bir duyguyla öğrencileri savunmak için ne arzum ne de sözüm olmadığını fark ettim. Yüreğimde yatışmaz öldürücü bir kederle sakat bir insan gibi bodrumdan çıktığımı hatırlıyorum. Geceleyin Kaban Nehri kıyısında oturdum. Bir yandan da karanlık suya taş fırlatıyor, bir yandan hiç durmadan tekrarladığım şu 4 sözcüğe bir karşılık bulmak için düşünüyordum. Şimdi ne yapacağım ben? Sıkıntıdan keman öğrenmeye başladım. Geceleri bekçinin ve farelerin rahatını kaçırarak müzik aletimi gıcırdatmaya başladım. Müziği seviyordum ve heyecanla çalışıyordum. Ama bir ders sırasında tiyatroda kemancı olan öğretmenim benim kısa bir süre için dışarı çıkmamı fırsat bilip kasanın çekmecesini açmış, içeri girdiğimde onun ceplerine para doldurur buldum. Eşikte belirdiğimi görünce boyunu uzattı, tıraşlı ve donuk yüzünü bana doğru döndürdü. Kısık bir sesle bana 10 ruble veriniz dedi. Ona parayı verdim ama keman öğretmenini bıraktım. Aralıkta kendimi öldürmeye karar verdim. Makar'ın Hayatında Bir Olay adlı hikayemde bu kararın nedenlerini anlatmaya çalıştım ama başaramadım. Hikaye beceriksiz, zevksiz ve iç gerçekten yoksun bir şey oldu. Bana kalırsa Bu gerçekten yoksun olmayı da hikayenin aralanan özelliklerinden biri saymak gerekir. Olaylar doğrudur ama onları ortaya çıkaran sanki ben değil bir başkasıdır. Hikayenin sanat değerini bir yana bırakırsak onda hoşuma giden bir yön bulurum. O hikayede kendi kendimi aşmışım gibi gelir bana.